Ayrım 4. Sayfa 27. 1. Bölüm. 2. Meşrutiyete doğru. İlk suikast. Dağa çıkan serdergeler. Şemsi Paşa'nın katli. Suyun akıntısına gideceğim. İlanı hürriyet. Ve cinayetler devam ediyor. Sayfa 29. Cinayetler serisi. Giriş. 1908 yılı. Temmuz ayının 7'si. Bir salı gününün kuşluk vakti. Devlet-i Aliye'nin Vilayet-i Selase olarak adlandırdığı üç büyük şehirden Manastır'dayız. Bir müddetten beri dağlarında asi subayların dolaştığı bu vilayet merkezi bugün fevkalade günlerinden birini yaşıyor. Bütün cadde ve sokakları dolduran halk adeta birbirini çiğnercesine postahane önündeki meydana doğru akmakta. Her taraf askeri birliklerce tutulmuş. Fakat bu fevkalade tedbirlere rağmen postahane önü çoktan mahşeri bir kalabalıkla dolup taşmış. Sivillerin yanı sıra pek çok askerin de göze çarptığı büyük meydanda bütün gözler iki katlı postahane üzerinde ve postahane önünde güneş altında pırıl pırıl parlayan bir çift faytonda. Ne var, ne oluyor, nedir bu fevkalade hal, niçin toplanmış bu mahşeri kalabalık şu meydana? Sayfa 30. Ve kimi bekliyor postahane önündeki şu bir çift fayton? Bilmiyoruz. Kulaklarımızı kalabalığın müthiş gürültüsüne tıkayıp gözlerimizi postahaneye dikiyor ve mütecessiz nazarlarla biz de bekliyoruz. Derken bir anda o mahşeri kalabalığın kaynaştığı görülüyor ve duyulan keskin bir boru sesiyle ortalık derin bir sessizliğe gömülüveriyor. Bütün gözler postahane üzerinde. Duyulan keskin boru sesi ile meydandaki asker selam vaziyetine geçip kalabalıktaki derin sessizlik devam ederken heybetli bir paşanın maiyetiyle beraber postahane merdivenlerinden indiğini görüyoruz. Sert adımlarla merdivenleri inen paşa meydandaki muazzam kalabalığı dikkatle süzüp kapı önünde bekleyen o bir çift muhteşem faytondan öndekine doğru yürüyor. Bir, iki adım atıyor. Ve üçüncü adımıyla tam faytona bineceği sırada asker arasından fırlayan genç bir mülazım teğmen elindeki legant tabancayı başlıyor paşanın üzerine boşaltmaya. Bir, iki, üç. Evet, üç el ateş sonunda paşa o muhteşem faytonun basamağına yığılıp kalıyor. Şimdi meydan bir ana baba günüdür. Neye uğradığını bilmeyen asker elindeki mazeri devamlı havaya boşaltmakta, silah sesine halkın feryadı karışmakta ve o mahşeri kalabalık birbirini çiğneyerek sağa sola koşmaktadır. Hemen kucaklanıp postahane içine alınan paşa oradaki malzeme sandıkları üzerine yatırılırken bir kısım halk da katilin peşine düşüyor. Fakat nafile. Atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş ve genç mülazım kayıplara karışmıştır. Sayfa 31. Mahiyeti nedir bu olayın? O genç mülazım şu paşayı neden, niçin vurmuş ve sonra nasıl olmuş da bu mahşeri kalabalık arasında sırra kadem basmayı becerebilmiştir? Kanlı olay şahsi bir meseleden mi doğmuştur yoksa sinasi bir cinayet midir? Bu sualleri cevaplandırmak ve dolayısıyla yukarıdaki olayla benzeri daha nicelerine ışık tutabilmek için İkinci meşrutiyet arefesinde olup bitenleri bilmek mecburiyetindeyiz. Sayfa 32. İkinci meşrutiyet arefesinde olup bitenler. Bundan evvelki bahiste izahına çalıştığımız gibi Devlet-i Aliye'nin pek buhranlı bir devresinde Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, bilahare Avrupa'daki Jön Türklerin de iştirakiyle Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını almış ve masonlarla haşır neşir olan, masonlardan yardım görüp mason usullerini benimseyen iddiatçılar, tahlif yani yemin şekli olarak da masonların tekris adı verilen vaftiz oyununu benimseyerek bakınız ne çeşit bir maskaralıkla aza kaydı yapmışlardır. Yemin merasimi. Aralarını alacakları herhangi bir şahsın evvela hüviyeti, rehberi tarafından cemiyete bildiriliyor. Yapılan tahkikat müsbet netice verirse bir gece gözleri bağlanan namzet tahlif yani yemin ettirileceği eve götürülüyor ve götürülürken de gidilecek evin öğrenilmemesi için bu gözleri bağlı namzet gece vakti uzun müddet sokak sokak dolaştırılıyor. Varılan evin kapısını muayyen işaretle çalan rehber, hilal kelimesini söylüyor. İçeriden muin kelimesiyle mukabele ediliyor ve böylece parola tamamlanıyor. Sayfa 33. Eve alınan namzedin bir odada gözündeki bağ çözülüyor. Burada rehberi soruyor. Cemiyete girmekte ısrar ediyor musun? Aldığı evet cevabından sonra namzedin gözleri tekrar bağlanıyor ve yemin edeceği odaya götürülerek bir sandalyeye oturtuluyor. Namzedin önünde çuha kaplı bir masa ve masanın üzerinde bir kitap. Parantez aç, iddiaya göre Kur'an-ı Kerim. Kapa ile bir tabanca vardır. Bu odada ayrıca yemin merasimi için 3 aza bulunmaktadır. Ve bunlar üzerlerine kırmızı renkte birer elbise giymişler, yüzlerini maske ile örtmüşler, maskenin göz deliklerini de siyah peçe ile kapatmışlardır. Burada bu 3 adamdan biri tarafından evvela vatani bir nutuk okunuyor ve sonra namzede soruluyor. Cemiyetimize dahil olmak istemiş ve tezkiye edilmişsin. Biz de kabul ettik. Ancak sana tekrar soruyoruz. Cemiyete girmekte hala ısrar ediyor musun? Namzet bu suale evet ısrar ediyorum cevabını veriyor. Bunun üzerine kırmızı elbiseli, maskeli ve peçeli azalardan bir diğeri namzede, arkadaş, sağında Kur'an-ı Kerim, solunda ise tabanca var. Ayağa kalk ve sağ elini Kitabullah üzerine, sol elini de tabanca üzerine koy ve sana okuyacağımız yemini kelime kelime tekrarla diyor. Bu emir yerine getiriliyor ve bilahare namzedin gözündeki bağ çözülüyor. Loş bir odanın o korkunç manzarasıyla irkilen namzede, cemiyetimize girdiniz, kardeşimiz oldunuz. Şimdi size rehberiniz numaranızı ve vazifenizi bildirecek denilerek diğer bir odaya geçiliyor. Dipnot Yıldız. Beni bir odaya soktular. Burası fakir bir gezginci tiyatro sahnesi yahut bir mason locasının çocukça yapılmış bir taklidi gibiydi. Burasını tasvir edemeyeceğim. Yalnız buraya girer girmez, ne tuhaf, buna neden lüzum görmüşler diye düşündüm ve itiraf ederim, bu gülünç terkipten son gelen bir tesirle asıl gayenin büyüklüğü ehemmiyetle bir ölçüde çökmüş oldu. Sonra yüzü bir maske, üstü başı kara bir elbiseyle örtülmüş, sesini değiştiren, fakat ne kadar değiştirilmiş olsa yine Serezli, Manastırlı yahut Selanikli olduğu anlaşılan bir zat, belki bence pek tanınan bir zat bana küçük bir nutuk söyledi. Bu sahne koyucusunun hali ile o kadar meşguldüm ki söylenen şeyleri takip ettim mi bilmiyorum. Bu merasim bir yeminle bitti. İşte bu suretle İttihat ve Terakki'nin resmi ve kayıtlı bir azası oldum. Bakınız, Halit Ziya Uşaklıgil, 40 yıl, İstanbul 1969. Sayfa 34. Burada numarasını ve vazifesini öğrenen cemiyetin bu yeni azasına herhangi bir ihanet halinde sonunun ölüm olduğu ihtar ediliyor ve tekrar gözleri bağlanan yeni aza ile evden çıkılıyor. Gelirken olduğu gibi giderken de yine uzun müddet sokak sokak dolaşılıyor ve evin civarından uzaklaşıldıktan sonra gözlerindeki bağ çözülüp kayıt ve kabul merasimi sona eriyor. Dipnot 17. Böyle mason maskaralıklarıyla aza kaydeden iddiatçılara ilk kafa tutan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Bey olmuş ve 1908 meşrutiyetini müteakip cemiyete giren Mehmet Akif Bey'in itirazı üzerine yemin şekli değiştirilmiştir. Bu mühim olay için bakınız Eşref Edip, Mehmet Akif Hayatı, Eserleri ve 70 Muharrir'in Yazıları, İstanbul 1938. Bu şekilde ilk yemin merasimini Talat Paşa, Ömer Naci ve İsmail Can Bolat, Selanik'te Mithat Şükrü'nün evinde yapmışlar ve aza adedini çok göstermek için ilk azaya 111 numarayı vermişler. Cemiyetin azaları mason olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılmış. Masonlara Liebewein, babadan ve anadan kardeş, mason olmayanlara da sadece Lieb, babadan kardeş denilirmiş. İki de remzi, rumuzu varmış cemiyetin. Bunlardan biri Hilal, diğeri de Mu'in imiş. Hilal, kelime-i mürur, Mu'in de kelime-i mukaddes bilinirmiş. İki ittihatçı birbirleriyle karşılaştığı zaman biri sağ elini göğsüne koyarak hilal işareti yapar. Karşısındaki de mu'in kelimesinin evvela mim harfini söyler. Muhatabı ikinci harfi ayn ilave eder. Sonra y ve nun harfleri tamamlanır ve iki kardeş böylece anlaşırlarmış. Dipnot Yıldız. Yemin merasimi evinde yapılan Mithat Şükrü Bleda diyor ki, işin örtbas edilecek yanı yoktu. Komşular kuşkulanmaya başlamışlardı bile. Akşam karanlığında bu acayip kıyafetli adamların bizim evde işleri neydi bir türlü anlayamıyorlardı. Kıyafetlerin garipliği yetmiyormuş gibi gözleri de bağlı idi. Anlayacağınız o devir için bu gibi değişiklikler çok tehlikeli bir şeydi. Eşim zaman zaman telaşlanıyor ve fazla bir şey söylememesine rağmen endişesini gizleyemiyordu. Bizim ev pek göz önünde idi. Zamanla baktık ki bu böyle gitmeyecek. Muhakkak bir yerden bir dırıltı çıkacak. Evi değiştirmeye karar verdik ve Selanik'in tenha bir mahallesine taşınmayı doğru bulduk. Yeni evimizde rahattık. Eve gelen veya getirilenler etrafımızda bulunan evlerin uzaklığı dolayısıyla fazla dikkati çekmiyordu. Bakınız, İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul 1979. Bazı isimler. Böylesine bir maskaralıkla İttihat ve Terakki'ye girenler arasında bir kısmı bilahare cemiyetin fedaileri olarak bütün kanlı ve karanlık işlerde boy göstermişlerdir. Sayalım bu ekserisi genç olan fedailerden bazılarını. Enver Paşa, Resneli Niyazi, Hürriyet Kahramanı diye anılan geyikli adam. Talat Paşa, Ohrili Eyüp Sabri, Osman Paşa'yı dağa kaldıranlardan. Yakup Cemil, Kağıthane Deresi'nde kurşuna dizilen meşhur fedai. Silahçı Tahsin, Bab-ı Ali baskını kahramanlarından. Mülazım Atıf, Şemsi Paşa'nın katili. İzmitli Mümtaz, bilahare Enver Paşa'nın yaveri. Cemal Paşa, Sapancalı Hakkı, Bab-ı Ali baskını kahramanlarından. Halil Bey Paşa, Enver Paşa'nın amcası. Süleyman Askeri, bilahare Teşkilat-ı Mahsusa reisi. Mustafa Necip, Bab-ı Ali baskınında ölen. Hüsrev Sami, Yakup Cemil olayı kahramanlarından. Abdülkadir, gazeteci Ahmet Samim'in katili, sonraları Ankara valisi. İsmail Can Bolat, Miralay Nazım Bey vakası kahramanlarından. Mahmut, sonraları Siirt mebusu. Tahsin Uzer, sonraları vali, 3. Umumi Müfettiş. Topçu İhsan, meşhur Havuz Yavuz davası kahramanı. Ömer Naci, İttihatçıların meşhur hatibi. Gümülcineli Eyüp, Babali baskını kahramanlarından. Sayfa 37. İlk suikast. Bu fedailere ve bunlar gibi daha nicelerine sahip olan İttihat ve Terakki'nin Abdülhamit Han idaresine karşı ilk baş kaldırma hareketi Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey'e yapılan suikast olmuştur. Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey, Enver Bey'in, paşanın eniştesidir. Saraya ve padişaha son derece bağlı olan bu zat, İttihatçıların Selanik'teki faaliyetlerini hassasiyetle takip etmekte ve bilhassa 3. Ordu'nun genç subaylarına çengel atan İttihatçıların ordu içindeki korkunç tahribatını olanca dehşetiyle görüp bazı sert tedbirlere başvurmaktadır. Nazım Bey'i muntazam takip eden ve zatın aldığı sert tedbirlerden rahatsız olan İttihatçılar günün birinde Balkan komitecilerinden öğrendiklerini tatbikle Nazım Bey'i vurup öldürmeye karar vermişler. Böylece hem alınan tedbirleri bertaraf etmeyi hem de saraya gözdağı vermeyi düşünmüşlerdir. Bu cinayette Enver, Mustafa Necip ve İsmail Can Bolat'ı kullanan iddiatçılar, eniştesinin evinde yatıp kalkan Enver Bey'den bilhassa istifade etmişlerdir. Dipnot Yıldız. Enver Bey'in, paşanın evinde barındığı eniştesinin öldürülmesine, bir kurşunla yere sereriz olur biter. Mesela Mustafa Necip eniştemi temizlemeyi üzerine alabilir diyerek rıza gösterdiğini Mithat Şükrü Bleda hatıratında yazıyor. Sayfa 38. Kanlı işleri Balkan komitecilerinden öğrenen Kirli ve karanlık işlerde ise az zamanda masonlar kadar maharet sahibi olan İttihatçı çete başındakiler, Selanik'teki bu ilk suikaste her şeyi yerli yerince hazırlamayı bilmişlerdir. Hazırlanan plan gereğince 29 Mayıs 1908 günü geç saatlerde yola çıkan İsmail Can Bolat, elinde bir tomar kağıtla varıp merkez kumandanının kapısını çalarken, diğer fedai Mustafa Necip de akşam karanlığından istifade ile bahçeye süzülüvermiştir. İttihatçıların 3 fedaiye verdikleri talimata göre, Enver her ne pahasına olursa olsun eniştesini ikna edip İsmail Can Bolat'la görüştürecek ve merkez kumandanının evinin alt katındaki misafir odasında yapılacak bu konuşma esnasında bahçedeki Mustafa Necip, Nazım Bey'in işini bitirecektir. Bu plan aynen tatbik edilmiş, o gün kapıyı açan emir çavuşuna, merkez kumandanını göreceğini söyleyen İsmail Can Bolat'ı Nazım Bey evvela kabul etmek istememiş, fakat Enver'in ısrarıyla kabul zorunda kalmıştır. İsmail Can Bolat'ı alt kattaki misafir odasına alan Enver Bey, biraz sonra eniştesi ile genç fedaiyi bu odada baş başa bırakmış ve çıkıp evinde barındığı eniştesini öldürecek bahçedeki diğer fedai ile meşgul olmuştur. Merkez kumandanının "Ne istiyorsunuz?" sualine çoktan beri terfi edemediğinden bahisle hiç olmazsa bu seferki terfi listesine kendisinin de alınmasını rica eden ve elindeki bir tomar kağıtla geçmiş hizmetlerini izaha çalışan İsmail Can Bolat'ın sözünü "Peki oğlum, sen üzülme, terfine gayret edeceğim" diyerek kesen Nazım Bey, o esnada gayri ihtiyari birden ayağa kalkmış ve bahçedeki fedai işte tam o anda tetiğe dokunduğundan çıkan kurşun hedefini bulamamış, dolayısıyla kalbinden vurularak imhası tasarlanan Nazım Bey, o ani hareketiyle ölümden kurtulup sadece bacağından hafifçe yaralanmıştır. Sayfa 39. Bu suikast birebin katılarak bütün Selanik'te heyecanla konuşulurken, İttihatçılar imzasız bir beyanname yayınlayıp vatanın selamet ve menfaati meşruasına karşı bu ve misillu hareket edeceklerin aynı akibete hazır olmalarını tehditkar bir ifade ile bildirmişlerdir. İttihat ve Terakki Komitesi'nin bu ilk cinayeti Selanik'te yayınlanan bütün yabancı gazetelerin ilk sayfalarında büyük başlıklarla yer almış ve Nazım Bey, padişahın emriyle bir doktor nezaretinde İstanbul'a nakledilip Alman hastanesinde tedavi olunmuştur. Bu suikastle alakalı olarak sonraları çeşitli iddia ortaya atılmış, hatta Nazım Bey'in bizzat Enver Bey, Paşa tarafından vurulduğu dahi öne sürülmüşse de, dipnot 18, bilinen hakikat, suikastçilerin kurşununa hedef olan Nazım Bey'in ölmeyip yaralandığı ve bu suikastten sonra Enver Bey'in dağa çıkarak tam bir komiteci gibi faaliyet gösterdiğidir. Dipnot 18, İsmail Hami Danışment kronolojisinde ve Yılmaz Öztun'a Türkiye tarihinde bu kanaattedirler. Cinayet gecesi Talat Bey, Paşa tarafından Enver'e cemiyet kasasından 10 lira harcırah verilmiş, parantez aç ki o devirde bu çok paradır, kapa. Ayrıca Fethi Okyar Bey bir dürbün hediye etmiş ve Selanik'in Vardar kapısından çıkan Enver böylece dağ yolunu tutmuştur.